نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احترام كارلشترين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rabbimden isteğim, bizleri burada topladığı gibi aynı şekilde bizleri, ailelerimizi, çocuklarımızı, zürriyetlerimizi Naim cennetinde toplamasıdır. O duaları işitendir ve her şeye kadir olandır. Rabbimden günahlarımızı, eksikliklerimizi affetmesini isteriz. Ve bu toplantımızın, bu içtimamızın, bu sohbetlerimizin, bu derslerimizin Rabbimize has olmasını, bizlerin tüm işlerimizde, sözlerimizde, ibadetlerimizde, eylemlerimizde bizlere ihlas nasip eylemesini, bizleri muvaffak kılmasını, işlerimizde, sözlerimizde, amellerimizde isabetli olmamızı Rabbimizden isteriz. O işitendir ve duyandır. Muhterem kardeşlerim, uzaktan gelen hocalarımız ve kardeşlerimizin katılımıyla gerçekleşen bu sohbet, bu seminerin hayırlı olmasını ve mübarek olmasını Yüce Rabbimizden isterim. Hocalarımız sizlere Kur'an'dan, Sahih Sünnet'ten, sahabeden nakillerde bulunarak burada sizleri aydınlatmaya çalışacaktır. Dolayısıyla dersleri, sohbetleri can kulağı ile dinleyelim. Bildiğiniz gibi bu toplantılara sükunet, yani huzur iner. Rahmet kaplar bu tür meclisleri. Melekler sarar bu tür meclislerin etrafını. Yüce Rabbimiz kendi katındakilere zikreder bu meclislerde hazır bulunanları. Demek ki bu tür ilim meclislerinde insan Allah'ın izniyle iki hazza sahip oluyor. Hem ilmi hem de uhrevi ecre. Muhterem kardeşlerim, vakitlerin en güzel değerlendirildiği, bu yüzden sizlere Aişe radıyallahu anha hadisinden bahsedeceğim. Hadis Buhari'dedir. Aişe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dır demiştir. Evet kardeşlerim, onun ahlakı Kur'an'dır demiştir. Peki Aişe radıyallahu anha neden böyle bir söz söylemiştir? Aslında kendisi cevaben, onun gece namazı şöyledir, farzları şu kadar kılar, şöyle cesaretliydi, böyle cömertti, böyle güzel ahlaka sahipti diyebilirdi. Ama şunu kendimize soralım. Aişe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teker teker özelliklerini, hususiyetlerini sayacak olsaydı, kaç tane özellik, kaç tane hususiyet sayacaktı? Hiç şüphesiz oturup birçok hususiyetini, birçok özelliğini sayması gerekecekti. Hemen parantez açarak diyoruz ki bundan dolayı İbnül Kayyim Rahimahullah'ın Zadül Ma'at adlı kitabını okumalıyız. Ve hiçbir evin Zadül Ma'atsız eksik kalmaması gerekir. Evet kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle yaşamak isteyen kişi, ki ne kadar güzel bir yaşamdır bu, her ne kadar onunla birlikte aynı zaman diliminde yaşamasa da onun sünnetleriyle, ibadetleriyle, taatleriyle yaşayabilme imkanına sahip olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dair en şahane eserlerden bir tanesidir İbn-i Kayyım'ın bu kitabı Zadül Me'at. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tüm hayatından bahsetmiştir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağından ve yastığından dahi söz etmiştir bu kitabında. Ve bu kitapta İbn-i Kayyım el-Cevziye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden, yaşından, hayatından, hanımlarından, çocuklarından, yemesinden, içmesinden, uyumasından, oturmasından, kalkmasından, helâ adabından, evet kısaca tüm hayatından, tüm ibadetlerinden bahsetmiştir kardeşlerim. tüm insanlığa gönderilen, cinlere ve insanlara gönderilen bu Resul'ün hayatını detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsan bu kitabı okumalısın. Hadise dönelim kardeşlerim. Aişe radıyallahu anha ne demişti? Ne demişti radıyallahu anha? Onun ahlakı Kur'an'dı demişti. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın yolundan gidiyordu. Kur'an'ı izliyordu. Evet, o yeryüzünde yürüyen bir Kur'an gibiydi. Dolayısıyla Müslüman birisinin bu ahlak ile ahlaklanması, Kur'an'ı okuması, yani Kur'an'ın yolundan gitmesi gerekiyor kardeşlerim. Bugün ise bizler birçok ve değişik insanlarla karşı karşıyayız. Kimisi dinine dair hiçbir şey bilmiyor, kimisi biliyor ama bildikleri hurafelerden, zayıf ve uydurma rivayetlerden ibaret. Kimi biliyor ama uygulamıyor, kimi de dini yalnız bir fikir olarak görüyor. Dolayısıyla Müslümanın Kur'an'ı ve sahih sünneti takip etmesi gerekmekte. Mesela sahabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde İslam'a giriyor ve hemen bir soru soruyor. Uygulayıp ta ki tatbik etsin, onu amele geçirsin. Buhari'deki gelen rivayette bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu meclise girer ve İslam'ın şartlarını sorar. Cevabını alınca şöyle der: yemin ederek tatavvu bir ibadet yapmayacağım der. Allah'ın üzerime farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şey eksiltmeyeceğim der. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dehale cennete in sadak. Eğer doğru söylediyse cennete girmiştir der. Yani bildiğini uygulayıp uygulamaya koyarsa bildiğini, bu insan cennete girecektir. Bizlerin bugünkü problemleri ise bizler biliyoruz ama maalesef uygulamıyoruz. Birçok hüküm biliyoruz. Farzları biliyoruz, haramları biliyoruz ama bunları tatbiğe geçirmiyoruz. Bildiğiniz gibi sahabe 10 ayeti geçmiyordu. Ta ki bu 10 ayetteki hükümleri bilip uygulamadıkça kardeşlerim. Eğer biz bildiklerimizi uygularsak hiç şüphesiz birçok şey lehimize değişecektir. İşte bu yüzden Aişe radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından sorulduğunda bu cevabı verir. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacaksak onun o kerim ahlakına bakmamız gerekir. Ama bunun için o kadar çok ders yapsak, o kadar çok konferanslar yapsak, o kadar çok seminerler tertip etsek yine de az. O kadar çok hususiyeti var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, anam babam feda olsun Resulü. O beşeriyetin en faziletlisi ve en üstünü o Resul sallallahu aleyhi ve sellem. O Resulü ne kadar da anlatsak, ne kadar da yazsak, ne kadar da konuşsak ancak çok az şeyden bahsetmiş oluruz. Dolayısıyla önümüzdeki bu dakikalarda onun hayatından bazı sayfalar açmaya çalışacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından çok ufak kesitler, parçalar alacağım inşallah. O da ailesiyle olan münasebet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle olan münasebeti meselesinin konferanslara ihtiyacı olan bir mesele. Gerçi içinizden birisi neden bu konuyu aldın? Aslında işlenecek daha başka önemli konular vardı diyebilir. Evet, neden aldık? Çünkü toplumun ıslahı evden başlıyor kardeşlerim. Eğer Müslümanların evleri ıslah bulursa bu toplumun ıslah bulması demektir. Ve çünkü Kur'an evlerin ıslahını emretmekte. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun der Yüce Rabbimiz. Ve bildiğiniz gibi Kur'an devamlı surette eşlerden ve evlerden bahseder. Ve ev toplumun temelidir, esasıdır. Ve maalesef dinin öğrenilmemesi ve uygulanmaması ve bunun karşılığında ifsad edici araçların evlerin içerisine kadar girmesi sebebiyle Müslüman toplumlarda boşanma oranında çok büyük artışlar var. Bazı İslam ülkelerinde mübalağasız her 3 dakikada bir boşanma olayı maalesef vuku bulmakta. Yıkılan o kadar çok yuva var ki kardeşlerim, o kadar çok sorunlu ev var ki, annesiz babasız kalan o kadar çok çocuk var ki, mahkemelerdeki en fazla dosya boşanma ve şiddetli geçimsizlik dosyaları. Bütün bunlardan dolayı bu meseleye az da olsa bakmak istedik. Önce kendim istifade etmek istiyorum, önce nefsi diyorum. Sakın ben her şeyi biliyorum deme burada. Bu hususta nasıl davranacağımı biliyorum deme. Zaten sorunlar da buradan başlıyor. Evet kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beşeriyetin, insanlığın tümüne gönderilen bu kerim Resulün ailesiyle, eşleriyle olan münasebeti nasıldı? Aslında o kadar çok detay var ki bu meselede. O kadar çok tafsilat var ki, mesela duygusal yaklaşımları nasıldı? Eşlerinin durumlarını göz önüne alması nasıldı? Münkerin inkarı nasıldı? Kötü bir şey gördüğü zaman nasıl inkar ediyordu? Vesaire gibi birçok konu var. Size bu meselelerle ilgili ufak kesitler, tablolar aktarmaya çalışacağım. Evdeki sorunlar, bunların çözümü, bunları nasıl halletmemiz gerekir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki uygulaması nasıldı? Ve evdeki hataların, evdeki yanlışların düzeltilmesi, ıslahı nasıldı? Maalesef bizler bu hususta ya ifratlıyız ya da tefrikteyiz. Yani orta yola sahip değiliz. Vasatiyet yok bizde. Evet. Mesela evde eşin hislerinin göz önüne katılması meselesi. Göz önüne alınması meselesi. Bu mesele hakkında kesin olarak bu mutluluğun ve saadetin sebebidir diyebiliriz. Eşin hislerinin göz önüne alınması meselesi. Evet kardeşlerim, bir yolculuk sırasında, ki bu yolculuk modern gemilerde yapılan, daha doğrusu 21. 22. asırda yapılan bir yolculuk değil. Modern klimalı gemilerde yapılan, uçaklarda yapılan bir yolculuk değil. Lüks klimalı arabalarda yapılan bir otoban yolculuğu da değil. Evet, bu yolculuk sahrada. Bu yolculuk çölde geçiyor. Beraberinde askerlerin olduğu, birisinin telefonu çalıyor arkadaşlar. Beraberinde askerlerin olduğu, insanların, kafilenin bulunduğu, birçok kişinin olduğu yorucu, meşakkatli bir yolculuk. Bir taraftan insanların kontrolü, artık birçok meşgalenin olduğu bir sefer. Belki o esnada vahiy iniyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Yani Resul sallallahu aleyhi ve sellemin çokça meşgul olduğu bir zaman. Kendisi hem bir yönetici, yani idareci, hem kumandan, lider, hem müftü, hem imam, nebi olması yetiyor zaten. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunlara rağmen kardeşlerim, Aişe radıyallahu anha aslında örnek almamız için bize seslenmekte. Diyor ki, Aişe radıyallahu anha diyor ki, fazla etlenmemiştim ve kilo da almamıştım diyor. Allah Resulü sahabesine devam edin dedi diyor. Onlar da devam ettiler diyor. Sonra dedi ki bana, gel seninle yarışalım. Yarıştık ve onu geçtim der Aişe radıyallahu anh. Daha sonra kilo alıp bu meseleyi unutunca ben der, yine onunla bir sefere çıkmıştım. o sallallahu aleyhi ve sellem ashabına devam edin der. Onlar da devam ederler. Der ki, diyen Allah Resulü hanımına, gel seninle yarışalım dedi der. Yarıştık ve beni geçti der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra güldü ve dedi ki, bu o geçen yarışa mukabildir dedi. Yani ne diyorsunuz? Rövanşı mı? Onun rövanşıdır dedi. Elbani bu rivayetin sahih olduğunu söylemiştir kardeşler. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o koskoca kafileye devam ediyor ve kendisi eşiyle birlikte arkada kalıyor ve onu sevindirmek maksadıyla bir oyun oynuyor. Bu nedir? Bu hadisten hangi kaideyi çıkartabiliriz? Kadının hislerinin göz önüne alınmasıdır bu. Biz ise kadını bir cihaz olarak görüyoruz. Elektronik bir cihaz olarak görüyoruz. Yahut elektronik her neyse. İstediğimizde arıyoruz, istediğimizde telefonu kapatıyoruz. Evet, maalesef bazımız ailesini duymayan, hissiz, duygusuz bir cihaz gibi görmekte. Öğlen yemeği şu saatte olacak diyor. Elbiselerin ütülenecek. Çocukları sustur. Sen elektronik bir cihazla mı, yoksa hisleri, duyguları olan bir canlıyla mı muamelede bulunuyorsun? Koskoca Resul sallallahu aleyhi ve sellem en ufak eşiyle onun duygularını göz önüne alarak böyle bir yarış yapar kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldüğünde Zehebi'nin de dediği gibi Aişe radıyallahu anh'ın yaşı 18'di. Bugün bu yaştaki bir kız çocuğu belki yemek dahi yapmayı bilmez. Değil mi? 18 yaşındaki bir kız çocuğu. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu küçük yaştaki eşinin hislerine hitap etmek ister. Allah için söyleyin. Bizlerden birisi eşiyle bu seviyeye iniyor mu acaba? Eşimizi sevindirmek için neler yapıyoruz acaba? Dolayısıyla sünnetten şu kaideyi rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Evlerin ıslah edilmesi ve evlerde saadetin sebeplerinden bir tanesi kadının duygularının göz önüne alınmasıdır kardeşlerim. Evet, kadının hislerine itibar etmek gerekiyor. Dolayısıyla evde eşinin, yani hanımının duygularını, hislerini öğrenmelisin. Ailen senden ne istiyor? Senden ne talep ediyor? Bunu bilmelisin. Yine bir keresinde ufak Habeşli çocuklar Medine'de. Ufak Habeşli çocuklar gösteri yaparken insanlar toplanmışlar ve bakıyorlar. Ayşe radıyallahu anh'a da bakıyor. Ve Allah Resulü onun bu hislerini anladığı için bakmak istiyor musun der. Bakmak istiyor musun der. Burada ne vardır? Eşin ruhi durumunu, psikolojik halini bilme vardır. Bizim birçoğumuz eşimizin bizden ne istediğini bilmemekteyiz. Çıkmak mı ister, gezmek mi ister, dolaşmak mı ister? Evet, Ayşe validemiz bakmak istiyorum deyince o da gel der. Yani burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin alçak gönüllülüğünü, tevazuunu görüyoruz. Rabbim bizleri cennette ona komşu kılsın kardeşlerim. Sonra baldırını indirir, kömelir Allah Resulü. Ayşe validemiz baldırına basarak üzerine çıktım der. Baldırına basarak üzerine çıktım der. Şimdi soruyorum, eğer eşiniz yanlışlıkla ayağınıza bassa yahut evde size kazaren çarpsa yahut ne diyeyim bir tokat yeseniz ne olur o kadının hali? Baldırına basıyor ve sırtına çıkıyor Allah Resulü'nün. Allah Resulü'nün sırtından Allah Resulü'nün sırtından oyun seyrediyor. Oyun ya, oyun seyrediyor Ayşe validemiz. Peygamberin sırtından oyun seyrediyor radıyallahu anh. Evet arkadaşlar, arabayla giderken eşiniz ya bey dese, gerçi kadınlar bey demiyorlar, adam diyor kimisi, kimisi herif diyor. Bizim adam diyor. Bizim herif diyor falan. 20 seneden beri eşine ismiyle hitap etmemiş. 20 seneden beri. Tabii şimdi bu ders, yanlış anlamayın, onlar hakkında da ders yapacağız. Yani bu aleyhimize demeyin. Bak gel şurada güzel bir manzara var, birlikte bakalım. Biraz duralım arabayla dese ne deriz? İşim mi yok deriz ya. Beni bu tür işlerle meşgul etme deriz. Ya bey gidelim işte alışveriş yapalım dese ben boş değilim deriz. Evet, problemler zaten burada kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aişe'ye bitirdin mi der. Sorar. Hayır der. Tekrar bitirdin mi der. Hayır der radıyallahu anh. Ve der. Şöyle der arkadaşlar. Der ki küçük kızları takdir edin der radıyallahu anh. Küçük kızları takdir edin der. Evet kardeşlerim, evliliğinin başarılı olabilmesi için bu tevfiki istiyorsan eşinin psikolojik durumlarını bilmelisin ve ona göre davranmalısın. Belki eşin sinirli olabilir ya da tam tersi olabilir. Yani soğuk olabilir. Bir keresinde Ömer radıyallahu anh geldiğinde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde kadınların seslerini duyar. Allah Resulü'nün evinden kadınların sesleri yükseliyordur. Vurmak ister, elini kaldırır. Kadınlar sana ne oluyor derler. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evi bazen böyleydi. Bunlar olabilen şeyler. Eşin sana karşı sinirliyse sakinleştirmesini bileceksin. Sakinleştirmesini bileceksin. Evet, her durumda, yani sinirli olsun veya soğuk olsun, onun bu durumunu bilip ona göre hareket etmen gerekiyor. Böyle yaparsan başarırsın. Eğer sinirlendiysen evden çıkacaksın. En güzel çözüm de bu. Evet, erkek evde sorun var ise kardeşlerim, bu sorun yatışıncaya kadar evden uzaklaşmalı. Ve evde erkek hakimiyetini korumalı. Yani kadının seviyesine hiçbir zaman düşmemeli. Ona karşı sesini yükseltip o da bağırmamalı. Ayette erkekler kadınlar üzerinde kavvamdır, yöneticidirler Yüce Rabbimiz Nisa suresinde. Yani ne demektir? Erkek aklıyla hareket eder. Erkek kadın gibi hisleriyle hareket etmez. Hepimiz kadınların toplantılarının gürültülü olduğunu biliriz değil mi? Sesler yükselir. Hatta bazen bazı arkadaşların yanına vardığımız zaman, girdiğimiz zaman seslerin yükseldiğini duyarız. Deriz ki burası kadınlar meclisine, kadınlar toplantısına dönmüş. Evet, çünkü neden? Seslerin yükseltilmesi erkeklerin değil, kadınların bir özelliğidir. Kadınların bir özelliğidir. Evet, tekrar dönüp söylüyorum. Kadının hislerinin bilinmesi çok önemli. Ta ki ona göre hareket edelim. Bu birinci kural. İkinci kural, kadının tabiatının, yani doğasının, yapısının bilinmesi. Dolayısıyla bir kadın olarak, bir kadın olarak ona muamelede bulunmak gerekiyor. Çünkü bazı insanlar ailesini bir kadın gibi görmemekte maalesef. Bir alet gibi görmekte, bir demirbaş eşya gibi görmekte. Bir artı bir eşittir iki. Öğlen yemeği şu saatte hazır olacak. Mutlaka bu yerine getirilmeli. Elbisem şu saatte hazır olacak. Mutlaka hazırlanmalı. Kardeşlerim bakın, Bukhari'deki hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kadınlar hakkında tavsiye ediniz. Kadınlar hakkında hayır tavsiye ediniz der. Çünkü kadın eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri tarafı üst tarafıdır der Allah Resulü. Onu doğrultmaya çalışırsan kırarsın. Hali üzerinde bırakırsan öyle kalır. kadınlar hakkında hayır tavsiye edin buyurmuştur. Bu ne demektir? Kadının yumuşaklığa ihtiyacı var demektir. Bu ne demektir? Kadının ihsana, iyiliğe ihtiyacı var demektir kardeşlerim. Ona göre davranman gerekiyor. Müslim'deki bir hadiste ise kadın eğri kaburga kemiği gibidir Allah Resulü. Eğer doğrultmaya kalkışırsan kırarsın. Eğer mutlu bir hayat yaşamak istersen o eğriliği ile beraber faydalanırsın. Onun kırılması ise boşanmasıdır der sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şunu öğretiyor. Kadında eğrilik var. Gerçi bilmiyorum kadınlar bizi dinliyor mu, dinlemiyor mu? Aslında kadınlar için eksiklik söz konusu değil. Hadiste kadınlar için eksiklik söz konusu değil. Tam aksine kadınların övülmesi söz konusu kardeşler. Neden? Her ne kadar hadisin zahirinden kadının eğri olduğu anlaşılsa dahi asıl manası hakikatte kadına merhamet etmeye davettir bu rivayet. Kadına ihsana davettir, çağrıdır. Demek istiyor ki kadının tabiatı böyledir. Eğer eşinin tabiatını bilirsen evliliğin yoluna gider, ona göre davranırsın. Ama erkekler tabi bu hususta az değil. Yani erkekler sanki içinde bulundukları nimeti inkar etmiyorlar. İnanın arkadaşlar, hemen hemen hiçbir erkeğin hanımıyla mutlu olduğunu duymuş değil. Hiçbir erkeğin. İstisnalar var. Çünkü insanoğlu her zaman nimeti inkar edicidir. Her şeye tamah etmesi sebebiyle ancak kaybettiği zaman bunu anlar. Nimetler kendisine arz olunduğunda daha da ister, daha da fazlasını talep eder. Kanaat getirmez ve kendini bilmez. Dolayısıyla erkekler eşleri evin bütün işlerini evirip çevirseler de her zaman onlardan şikayetçidirler. Katiyen şükranlarını sunmazlar ve değerlerini de bilmezler. Ancak eşlerini kaybettikleri zaman değerlerini anlarlar ve onları övüp dururlar. Ama zaman geçmeden, eşini yitirmeden, onu kaybetmeden bu dünyada iken olur. Arkadaşlar meselemize dönelim. Bakın kadınlar duyuyor dediniz, duysa da önemli değil. Kadını etkilemek çok kolay. Nasıl diyeceksiniz? Bunun için eşinizi öveceksiniz. Bunun için paraya ihtiyacınız yok, pula da ihtiyacınız yok. Cebiniz delik de olsa mesele değil. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Mesela sana su getirdi, çay getirdi. Öv ya. De ki ben bu kadar tatlı su içmedim de. Bu kadar güzel demlenmiş bir çay içmedim de. Söyle, kaybedeceğin hiçbir şey yok. Senin elin değdiği zaman da her şey tatlanıyor de. Bunu söyle. Kadın bunu duyduğu zaman semaya çıkacaktır kardeşlerim. Uçacaktır inanın. İnanmıyor musunuz? Bir arkadaş anlatıyor. Hanıma güzel bir yemek yapmış. Bu adamcağız da bu çoktan beri yememiş ve övmüş bu yemeği. Diyor ki bir hafta boyunca bu kadın diyor hep aynı yemeği yaptı. Şimdi giydiği elbiseyi övün. Merak etme, hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Elbise giyen o kadar çok kadın gördüm ki ama sana yakışanı kadar görmedim. Deyin. Bunu söyleyin. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği eşi Aişe radıyallahu anhaya ya Aişe Cibril sana selam söylüyordur. Ya Aişe Cibril sana selam söylüyordur. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Bu şekilde iltifat eder ve onu överdi Yüce Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis Allah Resulü bazen sevgisini izhar da etmiştir. Ortaya da çıkartmıştır. Amr ibn As kendisine gelerek ey Allah'ın Resulü sana insanlardan en sevimlisi hangisidir deyince Aişe'dir der. Ben erkeklerden demek istedim der. Amr belki kendisinin zikrini orada ister. Erkeklerden istedim deyince Amr Allah Resulü babasıdır der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Dolayısıyla bizden çoğumuz eşimize seni seviyorum diyemiyor kardeşler. Bunu bir deneyin. İştesiniz mesela. Yolculuktasınız. Beni Necati abi düşünüyor. Necati abi dönem değişti.
İzin almadan geldi. Taşlanacak. Yolda taşla bak telefon geldi.
Bir cep telefonuyla mesaj atın kardeşlerim. Ama bu hayatta yaptığınız yani tek ilk ve son olmasın. Bunu devam edin. Bunu atın. Bunu deneyin. Mesela seni özledim deyin eşinize. Böyle bir mesaj atın. Arkadaşlar bunu küçük görmeyin. Basit görmeyin. Fakir görmeyin. Bu kelime aranızda sevgi köprüsünü kuracaktır. Sevgi köprüsünü kuracaktır. O zaman elimizde iki kural var. Sünnetten alınmış. Kadının hislerinin ve tabiatının bilinip ona göre davranılması. Hislerinin ve tabiatının bilinip ona göre davranılması. Bitiriyoruz. Eğer evde problem varsa bunu nasıl çözeceğiz kardeşlerim? Yapılması gereken problemi büyütmemek. Bunun delili yine Ayşe validemiz var bu hadis-i şerifte. Allah Resulü'nün uygulaması bakın nasıl? Müsned'de gelen bir rivayette Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ayşe'nin odasındayken Safiye validemiz Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir kap yemek gönderir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hanımı Allah Resulü Ayşe radıyallahu anh'ın yanındayken ona yemek gönderir. Ayşe radıyallahu anh'a der ki hizmetçinin elinde tabağı görünce kıskançlık duygusunun tesiriyle çok öfkelendim. Hizmetçinin eline vurarak yemeği yere döktümdür. Tabağın kırılmasına sebep oldumdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakıp da öfkelendiğini görünce üzüldüm ve dedim ki bugün bana fena bir söz söylemesinden Allah Resulüne sığınırım dedimdir. Peki Allah Resulü ne yaptı? Allah Resulü ne yaptı kardeşlerim? Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, tabağın kırıklarını ve yere dökülen yemeği topladı. Şimdi bize gelince arkadaşlardan bir tanesi telefon ediyor. Diyor ki boşayacağım diyor. Hayırdır? Bayram sabahı eşini dönmüş. Bayram namazından geliyor. Ev dağınık, sabah kahvaltısı hazırlanmamış. Kadın hala yatıyor. Hem dövüyor hem de boşayacağım diyor. Şimdi bu tür şeyleri maalesef duyuyoruz ve işitiyoruz. Meselelerin hiçbir zaman büyütülmemesi gerekiyor kardeşler. Mesela evde bir şey kırılıyor. Hemen parlayıp sen de sakın ailenin kalbini kırma. Bu meseleyle ilgili eğitimciler sorunun ve problemin vuku bulduğu zaman sakın ha karar almayın diyorlar. Böyle bir durumda hemen karar almayacaksın. Acele etmeyeceksin. Dinimiz musibet anında ne dememizi istiyor bizden? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ımız ve ona dönücüleriz. Allah takdir etti. Allah istediğini takdir etti ve yaptı. Han kadderallahu ma şa'a ve faal. Evet, o zaman sorun mesele hacmince değerlendirilip çözülmesi gerekiyor ve katiyen büyütülmemesi gerekiyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle olan muamelelerinden, evet Allah Resulü harimdi, kerimdi, rahimdi ama kendisi bir münker gördüğü zaman, bir kötülük gördüğü zaman, dinle çatışan bir şey gördüğü zaman kararlıydı ve hemen tepki gösterirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir keresinde resim bulunduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aişe radıyallahu anh'ı azarlamıştır. Ve şöyle demiştir. İçinde resimler olan eve melekler girmez demiştir. Evet kardeşlerim. Genelde erkekler üç türlü. Biri çok şiddetli, her şeyi yasaklayan bir tabiata sahip, nefes dahi aldırmayacak imkan bulsa. Tabi kadın bu durumda patlayacak bir hale geliyor. Bu haram, bu haramdır diyerek olabildiğince baskı yapıyor. Tabi buradaki şiddetten, buradaki baskıdan kastımız Allah ve Resulünün haram kılmadıklarını haram kılması. İşte. Biz buna baskı diyoruz. Ve dolayısıyla evde erkeğin hikmeti elden bırakmaması gerekiyor. Diğeri ise çok gevşek. Evde olan bitenden haberi yok. Eşi, kızı, çocukları nasıl giyiniyorlar? Arkadaşları kim? Kimlerle oturuyorlar? Kimlerle kalkıyorlar? Adam camiye geliyor. Hanımı, kızları hotla dışarı çıkıyorlar. Bir de başörtüsü takıyorlar. Yani aynı deve kuşu misali. Deve kuşu biliyorsunuz başını gizlemek için ne yapar? Başını kumun içerisine gömer ama her tarafı ortadadır. Faydası yoktur. Evet, maalesef kadınlarımızın hali bu şekilde. Kadının korunması gerekiyor kardeşlerim. Kadın bir mücevherdir. Dolayısıyla onu iyi korumamız ve muhafaza etmemiz gerekmekte. Rabbim sevdiği ve razı olduğu tüm işlerde bizleri muvaffak kılsın. Diyorum, dersime son veriyorum. Sübhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.